Sitemize gelen bir soru şöyle. Said Nursi Hazretleri hep manevi cihattan bahsetmiş, hiç maddi cihattan bahsetmemiş diyenlere karşı nasıl cevap vermek gerekir?
Evet. Şimdi bu tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinde olan bir emir, bir tavsiye. Savaş bitmiş. İslam alemi, Müslümanlar galip gelmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biz şu anda cihad-ı asgardan cihad-ı ekbere gidiyoruz diye buyuruyor. Küçük savaştan büyük savaşa. Tabi ashab tedirgin. Ya Resulallah, bundan daha büyük savaş mı olacak? Biz şu anda nefisle mücadelemize en büyük cihada gidiyoruz diye ifade buyuruyor. Değil mi? Meşhur olan bir hadis bu.
Bir de ganimet paylaşımı söz konusu
Evet.
savaştan sonra.
Evet.
Orada nefis daha çok oynayabilir.
Daha çok oynayabiliyor. Çok
Evet.
güzel. Hani o da var. Bir de ondan ziyade gurur, enaniyet, zafer sarhoşluğu.
Evet.
Bundan sonra bir de her zaman 24 saat ve ömür boyunca hiç durmayan bir nefis şeytanın tasallutu mesela.
Evet.
Şimdi bu manada baktığımız vakit çok yönlerle o izah edilir artık yani. Şimdi bu manada baktığımız vakit Üstad Bediüzzaman bir alimdir. Bir alimin vazifesini bize öğretiyor aslında. Elbette bir ülkenin erkan-ı harp reisleri olur. Genelkurmay yani. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere. Çünkü o kumandan-ı azamdır Cumhurbaşkanı. Kumandan-ı azam ve bununla beraber askeri zevat, milli savunma dediğimiz zevat, bunlar hepsi otururlar. O meseleleri zaten konuşurlar. Onlar askere manevi direktifi ihtiyaç vakitlerinde vermeyi ama sair vakitlerde daha fazla maddi cihadın ihtiyaçları olan şeyleri daha çok telkin etmeyi uygun görüyorlar ki vazifeleri öyle zaten. Burada durum farklı. Burada insanların maneviyatını ve manevi cihat alanında yenilmemelerini, yenilgiye uğramamalarını ve devamlı muzaffer olmalarını sağlayacak bir kurumda Bediüzzaman. Bir erkan harp reisi olsa ve manevi cihattan bahsetse o zaman bu sorunun yeri olur.
Evet.
Olur mu? Bir manası olur yani. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri İmam-ı Azam gibi düşüneceğiz. İmam-ı Şafii gibi düşüneceğiz. İmam Gazali Hazretleri gibi düşüneceğiz ki eserlerinde maddi cihatta niye bahsetsin bu zat?
Evet.
Zaten maddi cihatın temel taşları bunlar zaten. Bir askerin maneviyatı olmazsa, küçüklüğünden beri o manevi eğitimi almazsa bu hangi maneviyatla cepheye gönderilecek? Değil mi? Sadece maddi olarak diyelim mesela bu zat büyümüşse ve çok mükemmel cengaver bir savaşçı haline gelmiş ama maneviyatı olmazsa bu zatın yapacağı fütuhat, yapacağı çalışmalar ne kadar olur? Oldu mu? Dolayısıyla bütün tarihteki İslam alemindeki büyük mücahitlere, ondan sonra bu manadaki savaşçılara baktığımız vakit manevi altyapısı sağlamdır bunların. Manevi altyapısı sağlam olduğu için bir de bedenin de gücüyle birleştiği vakit, akıl kuvveti ve gücü de birleştiği vakit maddi cihatta da bunlar ne yapmışlar? Muvaffak olmuşlar, muzaffer olmuşlar. Manevi cihattaki yenilgi, maddi cihattaki yenilgiye de, mağlubiyete de vesile oluyor. Dolayısıyla üstadın konumunu iyi bir analiz etmek lazım. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bir alimdir, değil mi? Ondan sonra bir mücedditir, bir müçtehittir ve Kur'an'ın manalarını insanların manevi cihat noktasında kendilerine adeta bir silah, ondan sonra bir savunma kuvveti elde etmeleri için elbette Kur'an-ı Kerim'in o eczahanesinden diyelim ya da Kur'an-ı Kerim'in o silah deposundan diyelim onları alıp insanlara sunma gibi bir vazifeleri var. Kaldı ki aynı Bediüzzaman Birinci Dünya Savaşı koptuğu vakitte 400 tane kadar manevi cihatla eğittiği talebeleri alıyor. Şimdi silah zamanıdır demiş. Ermenilere, Ruslara karşı Van'da, Pasinler'de, Bildis'te, Erzurum'da, çeşitli yerlerde üstadımız cepheden cepheye koşmuş değil mi? Ve onlarla mücadele etmiş. Hatta üstadımız daha sonra esir düşüyor. 2,5 sene kadar da Rusya koşturmada esaret içerisinde kalıyor.
Bu
Bunlar zaten
talebelerin de birçoğu
şehit oluyor
şehit
mesela.
oluyorlar.
Bazıları gazi oluyor, sakat kalıyor ilahir. Bu manada baktığımız vakit bu zaman özellikle insanların maneviyatını güçlendirme, o cepheye kuvvet verme zamanı olduğu için üstadımız bir alim olarak vazifesini güzelce tayin etmiş, tespit etmiş ve oraya kuvvet vermiştir. Zamanı gelse Allah etmesin, Cenab-ı Hak muhafaza eylesin, maddi cihaz zamanı geldiği vakit bu Bediüzzaman'ın yetiştirdiği ve manevi cihatta muvaffak edip eğittiği, değil mi? Bu insanlar elbette devletimizin kontrolünde, devletimizin emriyle silahlarını kuşanacak ve cepheden cepheye inşallah üstadlarına, peygamberlerine yakışacak şekilde, Kur'an'larına yakışacak şekilde koşacaklardır. Bir bu yön. İkincisi, mesela hadis-i şerif var malumunuz. Bir münker gördüğünüz vakit onu üç şekilde düzeltmeye çalışınız. Ya el ile, ya dil ile, ya da kalp ile diyor. Alimlerimiz bunun izahını şöyle yapıyor. El devlettir. Dil alimlerdir. Kalp de avamların işidir. Dolayısıyla bu zamanda en büyük mücadele, en büyük mücadele, biz mesela televizyonlarda, gazetelerde daha çok maddi savaşlar ön plana olduğu için, ön plana çıktığı için bunları daha çok maddi savaş olarak zannediyoruz. Yani hakim olan diye zannediyoruz. Hayır. Aslında bunun arkasında çok ciddi manada manevi ve soğuk bir harp, bir savaş var.
Evet.
Ve bu mücadele insanları ciddi manada ne yapıyor? Zayıflatıyor. Zayıflayan bu insanlar maddi şeyde de, cephede de ciddi manada zaaf gösteriyor. Doğru mu? İşte devlet kendisine yapılacak herhangi bir saldırıyı dahilden ve hariçten maddi bir elle ne yapıyor? Def ediyor. Değil mi? Kuvve-i dafi olarak. Peki dil olan alimler ne yapacak? İnsanları ikaz edecek, irşad edecek, def-i şer kabiliğinden insanların kötülüklerini devamlı def etmeye çalışacak, iyiliklerini artırmaya çalışacak. Bu noktada manevi olarak devlete ve o askerlere, orduya kuvvet verecek. Bununla beraber avam da gördüğü bu şeyleri de ne yapacak, sıkıntıları? Elbette kalben buğz etmek ve düzelmeleri için dua etmekle mükelleftir. Ki imanın en son noktası budur diyor hadis-i şerif. Bir de bir nokta daha var. Şimdi üstadları gibi alimler vazifelerini terk edip ele baktıkları için burada hem kendi ülkeleri kan alıyor, hem İslam alemi ciddi manada kan alıyor ve müttehem oluyor, hem de dünya ciddi manada kan alıyor ve perişan oluyor. Mesela Taliban, mesela El-Kaide, mesela Daeş ve benzeri gibi gruplara baktığımız zaman. Din namına çıkıyor, ölçüsüz çıkıyor, ondan sonra hiçbir şey yok elinde, yani düstur yok elinde ve doğru düzgün ne yapıyor? Ama peki bunlar kime alet oluyor? Dış mihraklara alet oluyor. Üstad Seri bu gibi şeylerle de bizim ilgilenmememiz gerektiğini, devletimiz ne zaman emrederse o zaman biz orduya kuvvet vermemiz gerektiğini maddi olarak, bu manada bize devamlı derslerimize de, değil mi? Biz hükümetin işine karışmayacağız. Zira hükümeti bilmiyoruz diyor. Yani bize bu dersi veren Bediüzzaman. O zaman ben kime cihat ilan edeceğim? Dahildeki cihat maddi olmaz. Ancak manevi olur. Hariçteki cihat maddi olur. O da devletimizin emriyle olur. Dolayısıyla devletimizden emir geldi mi, mesela 15 Temmuz'da, o dışarıya dökülen insanların hepsi diyelim mesela ehli dünya değil ki. Cemaatlerin mensupları çok vardır mesela. Allah Allah nidayla giden bir insan manevi yönden doymuş olan bir insandır. Bu da ya doğrudan ya dolaylı bir şekilde cemaatlerden, bu gibi alimlerden, Risale-i Nur'dan ya da tarikatlardan ya da başka gruplardan beslenmiş olan insanlardır. Dolayısıyla Üstad Bediüzzaman Hazretleri genellikle insanların manevi cephelerini kuvvetlendirmeyi ve devletimizin emri doğrultusunda da maddi cihada ihtiyaç olursa gitmeyi hadis-i şeriften aldığı ders veçile bize ne yapıyor? Ders veriyor. Mesela Hudeybiye Savaşı anlaşmasına baktığımız vakit, şimdi orada bütün şartlar hemen hemen İslam aleminin aleyhindedir. Bütün şartlar. Hatta sahabeler Efendimiz Aleyhisselam'a başta Hazreti Ömer olmak üzere epey bir şey yapıyorlar yani. Zorlanıyorlar. Hazreti Ali Efendimiz Muhammed yazılı olan, o imzalanacak olan yere Allah Resulü Muhammed şeyini kaldıramıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın emri olduğu halde kaldırmıyor. Ben kıyamam buna diyor. Efendimiz Aleyhisselam soruyor, nerede bu Allah Resulü? Bana bir göster. Yani ümmi ya. Budur ya Resulallah. Kendisi onu kaldırıyor. Oldu mu? Abdullah oğlu Muhammed. Ondan sonra da Süheyl aralarında yapılan anlaşmadır mesela. Oldu mu? Şimdi bu manada baktığımız vakit o Hudeybiye aslında yani maddi savaşın, maddi kılıncın bittiğini ve bundan sonra manevi cihadın, mücadelenin başlandığının bir göstergesi Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle onu şey yapıyor. Çünkü es-sulhul hayr. Yani barış hayırdır, en hayırlıdır. Ve siz burada sulh yoluna gidin ki manevi cihadınızı daha güzel şekilde yapasınız. Manevi cihadını yapacağını maddi cihad mümkün değil yapamaz. Bu manada üstadımız tabii bir alim edasıyla elbette insanlara manevi cihat yolunu daha ciddi manada göstermesi gayet normaldir ve vazifesinin icabıdır yani.
Üstadın manevi cihat yolunu göstermesi, insanları o yola sevk etmesi dolaylı olarak maddi cihatı da kuvvetlendirmiş oluyor.
Tabii. Yani. Şimdi mesela diyeyim ki böyle bir manen inkişaf olsa, alim İslam dağıtıldı biliyorsunuz. Hı. Yani 1900'lü yıllardan başladı ve ciddi manada İslam alemi dağıtıldı. O manevi rabıtalar, bağlar koparıldı ve İslam alemi dağıldı. Manevi bağlar nasıl güçlenecek? Manevi cihatla. Manevi cihat yapıldıkça, sağlamlaştıkça inşallah İslam aleminin içerisinden ki şu anda artık ön hazırlıklar yapılıyor ve evet, numuneler de ortaya çıkıyor. NATO'ya bedel, Varşova Paktı'na bedel inşallah ciddi manada bir İslam ordusunun ve İslam birliğinin sağlanacağının da inşallah yolu manevi cihattan geçeceğini de inşallah müjdesini alıyoruz.
İnşallah bize rahmet ilahiyeden bekliyoruz.
İnşallah.